Ayrım 45.
O gün akşamüstü sıra Selviler'de büfeleri geçtikten sonra neon lambalı bir aşevinde yemek yedik. Binali İstanbul'un en ucuz ve en iyi lokantası olduğunu söylüyordu. İki tam ekmek, dört tabak kuru fasulye, bir o kadar da pilav ve yoğurt yedi. Alışılmadık miktarı da param olunca yiyorum şeklinde açıkladı. İma ettiği olmadığında yemediğiydi. Sürekli geyirdiği için midesinden rahatsız olduğunun farkındaydım. Nedeni de bu olmalı diye düşünüyordum. Nasılsa aynı parayı veriyorsun, neden yemekleri bölmüyorsun? Kendisini açlığa alıştırdığı yolunda bir şey anlattı. Gece bir saatte eve geldik. Karşı komşu kapının aralığından baktı, yüzünü tükürür gibi buruşturdu, kapıyı çarptı. Yerde yatmak hususunda ısrarlıydı Binali. Rodoplu kanepelerin yastıklarından bir yatak yaptı. Çay içer misin? He. Doldurmaya kalktı. Günay izin vermek istemedi. Misafir ya, ısrar edince bıraktı. Şimdi de bakalım bacım, beni neden? Günay'ın hazırladığı yatağı işaret etti. Evine aldın. Ne demek o öyle? Aksanını değiştirdi. Zahmet edirsen değil mi? Neden zahmet edirsen? Allah Allah, yatacak yer bulamazsan sınavlarına giremeyeceksin de ondan. Burada yer varken yazık değil mi? Sana ne bundan? Ne demek bana ne? İnsan değil misin? İnsan değil miyim? Burada yer varken 40 yılda bir yakaladığın fırsatı kaybetmene seyirci kalabilir miydim? Sıçanın sidiği denize fayda diyorsun, he mi? Sen bunu bana bir kere daha söylemiştin. Yeni ofise eşya taşıdığımız zaman. Şıran'la beraber o koca masayı merdivenlerden yukarı çıkarmaya çalışıyordunuz. Ben üstüne geldim. Ucundan tutmaya çalıştım. O zaman Şıran'a söylemiştin. Kürtçe hatırlıyor musun? Başını salladı. He. Niye elimden geleni yapmayayım ki? Sıçanın sidiği denize elbette fayda. Binali o sinir bozucu gülüşünü takındı. Kih kih kih. Billah bacım sen kariyeristsen. Yani? Yannisi Rodoplu'nun kendisini herkese sevdirmeye çalışıyor olmasıydı. İma müthişti dedi Günay. Bir an kendimi Memduh amcadan Cihan'a, Ayten'e kadar herkese yaranmaya çalışan bir yalak gibi gördüm. Nalan'ın alaycı bakışları, Supi'nin sırıtışı, hatta Şıran'ın onlar için bir şey yapmaya kalktığım zamanki hoşnutsuzluğu yerine oturdu. İtiraf etmeliyim ki sarsıldım. İnsanların yollarını açmak için hiçbir şey yapmamalı, bunu mu söylüyorsun? Bataklık kurutulmadan sivrisineklerden kurtulunmaz dedi Binali. Şıran da böyle söyler. Ama ben bulduğum ilk imkanla pencerelere tel geçirip önce ısırılmaktan kurtulmayı, bataklığı daha sonra ele almayı düşünürüm. Ya da şöyle söyleyeyim, bataklığı kurutacağım diye elimdeki imkanı kullanmayı ertelemem. O anda aklına gelmişti. Sen dilenciye de sadaka vermezsin değil mi? Şıran da vermez. He, Allah versin diye italikledim diye anlattı Rodoplu. İtalikledim ve aydım. Aydım, batılıların doğulu dedikleri ama yanlış dedikleri bir düşünce sistemiyle karşı karşıyaydım. Şöyle, Binali'nin ve Şıran'ın ve o dönem Selahattin'in benimkinden farklı olarak didaktik tümden gelen bir düşünce mekanizması vardı. Dünyayı kendi ideolojileri doğrultusunda yorumluyorlar, öyle görüyorlar, bireysel tutumlarını da ona göre ayarlıyorlardı. Küçük büyük karşılaştıkları her meseleyi kabul ettikleri ana şablon doğrultusunda değerlendiriyorlar, ana şablon doğrultusunda tavır koyuyorlardı. Örneğin eğer ana şablon dilenciliğin ortadan kalkması için herkese iş sağlayacak sosyalist düzenin kurulmasının gerektiğini söylüyorsa ki onu söylüyordu, o zaman tüm gayretler o düzeni kurmak üzere seferber edilmeli, böyle benim yaptığım gibi bireysel durumları kurtarmaya, problemleri çözmeye uğraşmamalıydı. Yardım dernekleri gibi kuruluşları da küçümsemeleri bundandı. İyi insanlara, ahlaki değerlerine sahip çıkmaya çalışan insanlara burun kıvırmaları da bundandı. Hatta onları bir tür tehlike gibi gördüklerini de söyleyebilirim. Meselelerin onların şablonu dışında çözülmesi ihtimalinden ödleri patlıyordu. Aynı bağlamda benim Binali'nin problemini çözmeye kalkışmam, eğer fedakarlıksa, fedakarlık yapmam kendi kişiliğimin bir yan ürünü, kendimi tatmin etmenin bir yolu olmaktan öte algılanamazdı. Kaldı ki Binali birey olan kendisini önemsemezken benim ona bir biçimde sahip çıkmaya kalkışmam elbette anlamsızdı. Ona her an evden gitmesini söyleyebilirdim ve hiçbir şey değişmezdi, anlıyor musun? Ne varlığa sevinen ne yokluğa dövünen demekle bunu kastediyorum. Bu her şeyi Allah'tan bekleyen bir dervişin tutumunu hatırlatıyordu. Her şeyi Allah'a havale eden birisinin tutumunu hatırlatıyordu. Şu farkla ki Allah'ın düzeniyle sosyalist düzen yer değiştirmişti ve her iki durumda da yeryüzündeki her sorun inanılan o düzenler doğrultusunda ele alınmışsa makbuldü. Batılılar bu tümden gelim düşünce sistemini doğululara yakıştırırlar. Ama aslında evreni kosmos, yani belirli bir amacı olan bir düzenleme olarak gören tüm düşünce biçimleri için ister doğulu ister batılı olsunlar geçerlidir. Marksist sosyalizm için büsbütün geçerlidir çünkü Marksizm Hristiyanlığın kilise dışında gerçekleştirilmesidir. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Bana gelince Binali'ye çok şey borçluyum. O gece ona hayatı nasıl gördüğümü anlatırken kendi düşünce biçimimin de adını koydum. Tüme varım. Soyut ideolojilerden somut meselelere değil, tam aksine somut meselelerden soyut ideolojilere varış. Kelimelerin kaderi değil, kaderin kelimeleri biçimlendirmesi. Pragmatizm mi? Varsın öyle adlandırılsın. Kelimelerin üzerine koyulan ipoteği reddediyorum. Ben Binali'nin, Örenlerin, Faik Bucağ'ın, Demet'in, yani elimin eriştiği insanların sorunlarından ya da şehrin, su ihtiyacı, efendim, trafik düzenlemesi gibi somut meselelerden yola çıkıyordum. Bunlara bulduğum çözümler istatistiki anlamda benzerlik gösteriyorsa ne âlâ. O zaman belki bilimsellikten bahsedilebilir, bir bilim kurulmaya çalışılabilirdi. Ama insanları mutlu etmek için en az kültür farklılıkları kadar çok sayıda değişkenler vardı. Kimine para, kimine onur. Bunlardan bir trend oluşturulması için daha yüzlerce yıllık ve usulünce toplanmış veri gerekirdi ki, o veriler toplandığı zaman bu defa da yaşlarından dolayı güvenilmez olacaklardı. Yine de teorik olarak bu sağlanana kadar insanoğlunun, bireyin haddini ve hakkını bilmesi gerektiğini düşünüyordum. Çevrenin mutluluğunu bilinmez tarihlere, bilinmez oluşumlara ertelemeyi günah sayıyordum. Memduh amca onlar için aşılması gerekli gericilik bir anakronizm olabilirdi. Ama benim için bir spermle bir ovumun milyarda şansı yakalayıp mucizevi birleşmelerinin bir ürünüydü. Sadece ve sadece bu nedenle bile sakınılmalıydı. Binali de öyle. Daha kendi annesini ikna etmeden Orta Doğu'da devrimci ihtilal çemberi kurmaya kalkan Mahir'dense Apocu Ramazan'ı içselleştirebilmiş olmamın nedeni de bu olmalı. Yahu kardeşim bir uzan, bir kafanı boşalt Allah aşkına dedim Binali'ye. Neyse ki bu defa Allah'a takılmadı. Dinle bak, kendini dinle. 2 litre kandan ibaret bir Ademoğlusun. Peki, Darwin'ci takılalım. Ademoğlu değil, evrim geçiren bir sürüngen dönüşmesisin. Maymundan gelmesin. Bu senin nihayet 2 litre kanı olan fevkalade incinebilir, küçücük bir beden olmanı değiştirmez. Evren nezdinde bir hiçsin sen. İtalikliyorum. Men hiç kesem, hiç kesem, hiç kesem. Nuke Türkiye, sayfa 150, yazanın notu. İçinden bir ikinci sen çıkar ve sen kendini, dünya içindeki kendini gör. Bunu yapabilirsin. Unutma ki insanoğlu beynini bedeninin önüne geçirebilen tek mahluktur. Unutma ki biz kendi elimizle, kendi beynimize kurşun sıkabilen bir türüz. Yüksel kardeşim, hayatın bütününe bak. Dünyada o kadar yer dururken, kurası Kızıltepe'nin taş tarlasına çıkan kendini gör. Çevreni gör. Sana dünyayı yorumlayanları gör. Ananı, ebeni, hocanı, öğretmenini, ideologlarını gör. Bu ciddi, içten ve iyi insanların yorumlarını incele. Ve yine gör ki örneğin Tibet'te de olsaydın, örneğin Kenya'da da olsaydın, sana anlatılanlar çok farklı olacaktı. Tepkilerin çok farklı olacaktı. Kendine ve diğer insanlara bir şans tanı. Kendi doğrularını dayatmaya kalkma. Çünkü mutlak doğru yok, mutlak çözümler yok. Becerebilirsen ikna et ama dayatma. Hele de silahla dayatmaya kalkma. Çünkü insan sayısı kadar farklı çözüm vardır ve yeryüzündeki tek mutlak ölümdür. Bir süre sonra sayıklar gibiydim. Esasen bunların hepsi uydurma. Samanyolu galaksisinin güneş sisteminin kokuşan bir gezegeni olan dünyada insanoğlu insanoğluna kısacık bir süre için teğettir. Sonra herkes kendi meçhulüne yollanır bir başına. İnsanoğlunu insanoğlu kılan insanoğlunun insanoğluna teğet geçtiği o kısacık süredir. Biz öyle buyurduk. Belki 5000 yıl öncesinin Mezopotamya'sında, belki 10.000 yıl öncesinin Çin'inde öyle buyurduk. Anamızdan çocuk yapmayız dedik. Türümüzü kedilerden ve iguanalardan ve eğreti otlarından ayırdık. Zayıf kollanmalıdır dedik, su kaplumbağalarından, çakallardan ayrı durduk. Ne farkınız var diye soranlara ya Darwin'le ya da din kitaplarıyla karşı koyduk. Doğadan doğal olmayanı talep ettik, insan olduk. Bazılarımız olayı çok ciddiye aldı. Güneşin bir alevden ağırlık ki 3 defa milyon defa 2000 milyon ton. Ne iyi ne fena, ne güzel ne çirkin, ne haklı ne haksız olduğunu unuttu. Şimdi sen ne diyorsan, insanlığın bizatihi var olmaktan kaynaklanan ortak hüznünün karşısında bizim birbirimize düşman olmamızın insanlığa hıyanetten başka bir şey olmadığını söylemeye çalışıyorum. Kaderimiz düşmanlık olamaz diye düşündüğümü söylüyorum. Kendi kendini sokan akreptir diyorum. Billah bacım sen kıvırtırsan dedi Binali yine. Geceler boyu seni aslında sevmediğimi dinledim canım diye yazmıştı Rodoplu Şiran'a. Binali'ye göre senin bilinçsizce de olsa sınıf atlama gayretinden, benim ise serüvenciliğimden değilse abazanlığımdan kaynaklanmalıydı birlikteliğimiz. İki ayrı sınıfın insanlarıydık. Son tahlilde aramızda sevgi olamazdı. Çelişkimiz uzlaşmaz olmaya mahkumdu. Sevgiler sınıflarının uzun vadeli çıkarlarını koruyan sevgiler, aklı başında sevgiler, aşk değillerdi. Kadınların kocaları değil, sevgilileri değil, aşıkları değil, arkadaşları vardı. Sevmek dokunmak değil, silah arkadaşı olmaktı. Kötü kehanetlerini geceler boyu üstüme yağdırdı. Zalimdi canım. Ne ki zulüm sözcüğü bu bağlamda kullanılmaz olmuştu. Mehmet'im dedi Rodoplu ya da canımı yaktığını bilmiyordu. Daha doğrusu canımın yanmaması gerektiğine karar verdiği için bilmiyordu. Yine bir gece sevdiğini sandığı ama devrime ihanet ettiği anlaşılınca sevmemiş olduğunu anladığı erkeğini sırtından vuran devrimci kadının öyküsünde yiğitlik değil, ziyanlık gördüğüm için heyecanlanamadığımda devrim olmadığımın ikrarı dışında bir şey anlatamadım. Sen devrimci değil, burjuvasan. Basit bir tanımlama olmaktan çıktı. Cüzzamlısan, türünden bir aşağılamaya dönüştü. Titiz bir kız babası gibi Şıran'ı koruyor, damat namzede olan beni saf dışı etmeye çabalıyordu. Acılarımın günahının vebali boynuna olsun. Böyle diyordu. Ama roman notlarına... Viva la Muerte, sayfa 154, yazanın notu. Bakılırsa vicdan muhasebesi yapmaktan da alıkoyamamıştı kendisini. Dil bil, diller bil, onu gör, şad ol. Yurtun içini dışına yeyle, renklerin pastellerini sev. İkinci sınıf lokantaların erdemine inanma. Genel ilkeler değil, ayrıntıları önemse. Burjuva denilince üstelik burjuva eğitiminin yozlaştırıcı girdabına kapılınmamak için fen fakültelerinin dahi terk edilmeleri gerekliliğinin savunulduğu bir dönemde eğitimimle ekonomik kökenlerimi karıştırıyor olmayasın diye ukalalık et. Elini vicdanına koy Günay Hanım, Şıran'ı korumakta haksız mıydı? Cevabını yine kendisi vermişti. Evet, haksızdı. Son bir gayret içine girdim diye anlattı. Kim bilir belki de Şıran dönüşür, olamaz mı dedim Binali'ye. Ne şom ağız ama biliyorsun Şıran sahiden de dönüştü. Her neyse, Taksim Intercontinental'ın önündeydik. Ben de onu söylüyorum dedi Binali. Senin kişiliğin oturmuştur, o arayış içindedir. Hain. Şıran'ı 1970 komando harekatı nedeniyle gittiğim Silvan'da tanıdığımı söylemiştim. Benim belleğimdeki yeri divan, kahanada bağdaş kurmuş, delikanlı değilse... Kale Dağı'ndan Varto Ovası'nı seyreden Kürt Bey'i, Beyoğlu'dur. 8-9 yıl kadar sonra aynı adamı Samatya'daki evin 4 metrekarelik mutfağında bulaşık yıkamaya çalışırken seyrettim. Ev ya küçük, yıkamaya çalıştığı tencere büyüktü. Her taraftan kirli sular akıyordu. Ayağının hemen yanındaki plastik çöp bidonunun muhteviyatı yerlere dökülmüş, dayandığı duvar pencereye kadar kurumuş, yemek artıkları ile kirlenmişti. Önceden yıkadığı tabaklar solda yığılıydı. Onlardan da sular sızıyor, yerde küçük gölcükler oluşturuyordu. Üzerinde blue jean vardı, kollarını sıvamıştı. Mutfağın yemek masasının da durduğu küçük bir hole açıldığını söylemiştim. Masanın hemen dibinde bir sedir, onun yanında da bir koltuk vardı. Supi sedirde nalan dirseklerini arkalığına dayadığı sandalyede oturuyordu. Sohbet ediyorlardı. Masa toplanmış ama ekmek kırıntıları, biber turşusunun sapları henüz kaldırılmamış, yeşil lake üstü silinmemişti. Çiçek çamaşır yıkıyordu. Küçük odadan gelen seslere bakılırsa Feride ve Ferit orada olmalıydılar. Artist mi olmaya karar verdin kız? Aman! Apo evde yoktu, Suat'ın nerede olduğunu bilmiyordum. Çocuklar Şiran abilerinin bulaşık yıkadığını söylerken kıkır kıkır gülmüşlerdi. Bundan olsa gerek mutfağa girip girmemekte, yardım edip etmemekte tereddütlüydüm. Gördüğümü yadırgamamam da gerekirdi herhalde. Spartaküs Komünü'nde tamam 17-18 yıl önce benzer sahneler görülürdü. Hiçbirimiz bulaşığın nasıl yıkanacağını bilmezdik çünkü. Ama Şiran, itiraf etmeliyim ki Şiran bir başka meseleydi. Duvarda buhardan akmış yazılarının zar zor okunduğu listeyi yanına gittiğimde gördüm. Kareli bir not defterine, inci gibi bir yazıyla yazılmış bir listeydi bu. Sol tarafında haftanın günleri, sağ tarafında o günlerde yapılması gerekli ev işleri yazılmıştı. Çöp, alışveriş, yemek, bulaşık, temizlik, çamaşır gibi yapılması gereken işlerin yanında da kimler tarafından yapılacağı vardı. Şiran'ın sırası 5 günde bir geliyor olmalıydı. Ne olduğunu anlıyorsunuz. Memduh amcanın Kerli'ye dönme kararından sonra Ören kardeşler demokratik bir komün kurmuşlardı. Listenin Nalan tarafından yapıldığını genç kadın, Şiran abi yarın pazara gideceğiz diye para istediği zaman anladım. Şiran sabunlu ellerini yıkadı, cebinden para çıkardı. Bu yeter mi? Yetiririz dedi Nalan. Rodoplu neredeydi onu da bilmiyorum. Bildiğim bir anda yanımda bittiği. Şiran Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Bulaşık yıkıyorum. Şiran gülümsüyordu. Lütfen çekil oradan ben yıkarım. Ama listede adın yok diye italikleyecektim. Kendimi zor tuttum. Şiran'ın yüzünün değiştiğini görebiliyordum. Hadi canım dedi Rodoplu yumuşak bir sesle. Bak ortalığı da batırmışsın. Şiran buna cevap vermedi. Tencereyi tutuşundan bırakmak niyetinde olmadığı anlaşılıyordu. Günay'ın italiklediğini çok sonra anladım. Ben başlarım böyle demokrasiye. Biraz da izleyen gerginliği yumuşatmak için olacak. Listede senin adın yok dedim Rodoplu'ya. O listede çok eksik var diye cevap verdi beklemediğim bir sertlikle. Para kazanma sırası kimde o da yok. Çocuklara ilişkin korumacı tavrını bildiğim için sözünün muhatabı açıktı. Feodal düzenin ekonomik temeli ortadan kalktığında diğer unsurlarından da hızla kurtulmak gerektiğini gördüm, diye açıkladı. Aksi takdirde sömürü katlanarak artıyor. Örenlerin durumunda sömürülen Şiran'dı ve ben buna isyan ediyordum. Benim gördüğüm kız kardeşlerini okutmak, küçücük yaşlarında kocaya gitmelerini önlemek için canını dişine takan bir ağabeydi. Daha sırada Ronan'ın da olduğuna bakılırsa, hayatının büyük kısmı babasının görevi olması gerekeni yerine getirmekle geçecekti. Tamam tekneden değildi ama kendisini içinde bulunduğu durum fakülteyi bitirmesinde engelliyordu. Memduh amcanın İstanbul'a geldiği zamanlar, ''Günay kızım Şiran okulu da bitiremedi, sen de söylesen de bitirse'' tembihlerine la havleden başka karşılık bulamıyordum. Hani bir türkü vardır ya, ''Yükletmezler sana yolun yükünü, kametin bükülüp dal olmayınca'' diye tam o hesap. Memduh amcaya desem ki, ''Bu adam 6 çocuklu bir aile babası, nereye okusun? Biliyorum cevabı hazır. Çocuklarımı bana gönderin.'' Bu bakımdan söylenecek söz yoktu. Öte yandan Bave'nin işleri gerçekten de kötü gidiyordu. Maddi yardım yapmasına da imkan yoktu. Kaldı ki o konuda da yeterince özenli olmadığını düşünüyor. Şırhan'ı bir biçimde cezalandırma eğilimi seziyordum. Çocukların İstanbul'da kalmalarında ısrar ettiği için. Neticeyi kelam, 30'unu aşkın beceremediği pazarlamacılık dışında hiçbir vasfı olmayan bir adam olmaya devam ediyordu Şırhan. Bir yandan Suat kanalıyla devrimi finanse ediyor, öte yandan her biri kendi hayatlarını kurmaya hazırlanan kardeşlerini. Şimdi bunu anlatmak çok zor. Binali sendromu gibi bir şey. Bir yönüyle kimse Şırhan'dan bir şey istemiyor gibiydi. Ama aynı çatı altındaydılar, tencere kaynıyordu. Dahası devrim gerçekleşinceye kadar herkes beklemedeydi sanki. Düzenin onlar için öngördüğüne inandıkları konumlarını iyileştirme çabaları yoktu. Apo'nun öğretmen maaşıyla geçinemeyeceği kesinken, üniversite mezunu Nalan'a iş beğendirmek mümkün olmuyordu. Giyim zaten önemli değildi. Orada hem solculuktan hem de deyiş yerindeyse kültürden yırtıyorlardı. Gıda ise çok basit. O kadar basit ki, Apo askerden dünya kadar kilo almış döndü, var hesap et. Başkalarının üzerinde bir dam olduğu sürece günlerini şikayetsiz geçirebilecek mütevekkil ev hanımlarına benziyorlardı. Ne ki bunların sohbetinin bir amacı vardı, devrim. Toplantıların, tartışmaların, yürüyüşlerin kendilerini aşan bir amacı vardı. Bu amacın ne kadar sahici olduğu her gün onlarla ifade edilen ölümlerin tasdikindeydi. Aralarında bir tek Supi'nin adım adım kişisel bir amaca yöneldiğini görebiliyordum. Önce Mahmut Paşa'daki dükkanı batırma pahasına İngilizce öğrendi. Sonra Almanca'ya başladı derken bir gün elinde metot ucuz bir gitarla çıka geldi. Sabah çıkıp gece geç bir saatte döner, Levent'teki evin kapı girişindeki kırık kanepenin üzerine kıvrılırdı. Hane halkıyla hiçbir somut ilişkisi yok gibi görünüyordu. Ama Şırhan'dan da o kırık kanepe üzerine kıvrılmaktan başka bir şey istemiyor gibi duruyordu. Suat'a gelince onun Türkiye, Irak, Suriye arasında dört döndüğünü sanıyorum. Sıcak günler geçiriyorduk, hatırlayacaksın. Irak Kürdistan Demokratik Partisi ile Talabani'nin Kürdistan Yurtsever Birliği taraftarları arasında Hakkari'de büyük bir çatışma oldu. Yüzlerce kişi öldü. Aynı yıl Kürtler bizimkilerin sempatiyle andıkları Kurtuluş Hareketi'nden ayrıldı. Tekoşin, Mücadele, yazanın notu adlı yeni bir örgüt kurdular.